Ayrım 45, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 420. Herkül uçağı 3000 metre yükseklikte Irak sınırına doğru yol aldıktan sonra 8000 metreye yükseldi ve Irak'a girdi. Aslında gökyüzünde yalnız değillerdi. Körfez üzerindeki bir AVAX uçağı onların çevresini ve altlarını sürekli olarak gözetleme emri almıştı. Müttefikler tarafından devre dışı bırakılmamış herhangi bir Irak radarı aydınlandığı takdirde hemen saldırıya uğrayacaktı. Bunun için de anti-radar harm füzeli iki Wild Weasel uçağı daha aşağılarda uçmaktaydı. Yine herhangi bir nedenle bir Irak savaş uçağı havalanacak olursa bir Jaguar filosu üstlerinde ve sollarında, bir F-15C Kartal filosu da sağlarında yer almıştı. Herkül öldürücü teknolojili bir koruyucu kutu içinde uçmaktaydı. O gece uçmakta olan pilotların hiçbiri bunun nedenini bilmiyordu. Onlar sadece emir almışlardı. O gece Irak radarlarında bir gölge görünürse bir uçağın Türkiye'ye doğru gitmekte olduğu sanılacaktı. Atlama noktasına 40 dakika kala seyir subayı bir uyarı ışığı yaktı ve son hazırlıklar başladı. 4 asker asıl ve yedek paraşütlerini sırtlarına geçirdiler. Ardından sırtlarından aşağı ucu bacaklarının arasına gelecek biçimde Bergen sırt torbalarını bağladılar. Heckler ve Koch susturuculu yarı makineli tüfekleri sol taraflarına, oksijen tüpleri karınları üzerine yerleştirildi. Son olarak miğferlerini ve oksijen maskelerini taktılar. Herkes rahat soluk almaya başlayınca pilota haber verildi ve uçağın havası ve basınç düzeyi düşürülerek dışarıdaki havaya eşit hale getirildi. Bu iş 20 dakika sürmüştü. Sonra oturup yine beklemeye başladılar. Atlama noktasına 15 dakika kala pilot bölmesinden gelen emir üzerine uçağın ana oksijen deposundan çıkarılan hortumlar bellerindeki küçük tüplere takıldı. Bunlarda 20 dakikalık oksijen vardı ve bunun 3-4 dakikalığını atlama sırasında kullanacaklardı. O anda nerede bulunduklarını sadece seyir subayı biliyordu. SAS ekibi doğru yere indirileceklerinden hiç kuşku duymuyorlardı. SAS ekibi kalkıp hala kapalı olan kuyruk kapısına doğru yürüdü, her biri önündekinin teçhizatını kontrol etti. Atlama anına 4 dakika kala kapı açıldı ve hep birden 8000 metre yüksekliğin karanlığına baktılar. Kapının iki yanında kırmızı ışıklar yandı. Gözlüklerini gözlerine indirdiler, ışıklar yeşile dönüştü. Adamlar sırtlarını boşluğa verip kollarını iki yana açarak atlamaya başladılar. Herkül hızla üzerlerinden uzaklaştı. Başta çavuş Stephenson vardı. 4 adam 5 mil kadar düştükten sonra 1200 metrede otomatik basınç ayarlı mekanizma paraşütlerini açtı. İkinci durumda olan Mike Martin 15 metre altındaki gölgenin birden durur gibi olduğunu gördü. Aynı saniye içinde kendi ana paraşütünün de açıldığını hissetti ve karenin yükü almasıyla saatte 120 mil olan hızı 14 mile düştü. Adamlar 300 metrede Bergen torbalarını tutan kelepçeleri açıp torbayı bacakları arasından kaydırarak ayaklarına bağladılar. Bergenler yere 30 metre kalana kadar oradan 3 metrelik naylon ipin ucunda sallanacaklardı. Çavuşun paraşütü sağına doğru kaydığı için Martin de onu izledi. Gökyüzü açık, yıldızlar görünüyordu. Karlı dağların gölgeleri çevrelerini sarmıştı. Martin o anda çavuşun gördüğü şeyi gördü. Vadinin ortasından akan dere. Peter Stephenson derenin birkaç metre yanına çimenlerin arasına indi. Martin Bergen'i ayakları arasından bıraktı, ipin ucunda sallanıp yere değdiğini hissetti, az sonra kendisi de iki ayağı üzerinde yerdeydi. Onbaşı Eastman üzerinden geçti ve 50 metre öteye indi. Paraşütünü çıkarmakta olan Martin, Kevin North'un inişini görmedi. Dağcı 100 metre sağa kaymış ve çimenlik yerine yamaca doğru inmekteydi. Arkadaşlarına doğru savrulmaya çalışırken Bergen torbası yere çarptı, 5 metre kadar sürüklendikten sonra iki kaya arasına sıkıştı. İpin ani gerilmesi North'u yana savurduğu için ayakları üzerine değil yan tarafına düşmüştü. Tepe fazla kayalık değilse de kalça kemiği 8 yerinden kırılmıştı. Onbaşı kemiğin parçalandığını hissetmişti. Ancak düşüşü o kadar sert olmuştu ki acıyı bir an duymadı. Sancı sonra dalgalar halinde gelmeye başladı. North yüzüstü yuvarlandı. ''Tanrım, hayır, ne olur hayır!'' diye mırıldanarak iki eliyle baldırını kavradı. North farkında değildi ama iç kanama başlamıştı. Kemik parçalarından biri damarını kesmiş ve kan baldırının iç kısmına boşanmaya başlamıştı. Üç adam kendisini bir dakika sonra buldular. Hepsi bu arada paraşütlerini ve bergenlerini çıkarmışlardı. Onun da aynı şeyi yaptığını düşünüyorlardı. Ama yanlarında olmadığını fark edince aramaya çıktılar. Stephens'ın kalem fenerini çıkarıp bacağın üzerine tuttun. Lanet olsun diye söylendi sonra. İlk yardım çantaları vardı ama bununla baş edecek herhangi bir şeyleri yoktu. Onbaşının travma tedavisine, ameliyata ihtiyacı vardı. Stephenson hemen North'un bergenini açıp bir morfin iğnesi hazırladı ama buna da gerek yoktu. Kanın azalmasıyla birlikte sancı da yok oluyordu. North gözlerini açtı, üzerine eğilen Mike Martin'in yüzüne baktı. ''Özür dilerim patron'' diye mırıldandı. İki dakika sonra ölmüştü. Martin başka bir yer ve zamanda olsaydı North gibi bir insanı kaybetmekten duyduğu acıyı gösterebilirdi. Ama buna zaman yoktu ve burası da yeri değildi. Emri altındaki diğer iki astsubay bunu biliyorlardı ve yapmaları gereken şeyleri sessizce yaptılar. Kedere daha sonra sıra gelecekti. Martin paraşütleri toplayıp bir an önce vadiden çıkmayı ve sonra da fazla malzemeyi gömecek bir yer aramayı planlamıştı. Ama bu şimdi olanaksızdı. Önce North'un cesedinin gereğine bakılmalıydı. ''Peter, gömeceğimiz her şeyi bir araya topla. Ya bir yerde bir çöküntü bul ya da bir çukur kaz. Ben, sen de taş toplamaya başla.'' Martin cesedin üzerine eğildi, künyeleri ve makineli tabancayı aldı. Sonra Eastman'a yardıma gitti. Üç adam bıçakları ve elleriyle bir çukur kazıp içine cesedi yatırdılar. Üzerine de dördü açık, dördü yedek paraşütleri, dört oksijen tüpünü ve diğer kullanılmayacak araç gereci yerleştirdiler. Sonra taşları ve kaya parçalarını sanki dağdan yuvarlanmış havasını vererek üzerine doldurdular. Dereden aldıkları suyla da kayaların ve çimenlerin üzerindeki kan lekelerini ıslattılar. Vadinin gece yarısından bir saat önceki halinden farksız olması gerekiyordu. Şafaktan önce 5 saatlik bir yürüyüş yapmayı düşünmüşlerse de işleri 3 saatlerini almıştı. North'un torbasındaki eşyalardan bir kısmı, giyecekleri, yiyeceği ve matarası da gömülmüştü. Geri kalan malzemeyi aralarında bölüştürünce yükleri daha da ağırlaştı. Güneş doğmadan 1 saat önce vadiden çıktılar. Önden giden Stephenson yamaç yukarı çıkıyor olmalarına rağmen hızlı bir tempo tutturmuştu. Martin'den daha ufak tefek ve 5 yaş büyük olduğu halde pek çok insandan hızlı yürüyebilir ve bunu 40 kiloluk yük taşırken yapabilirdi. Birden dağların üstünde bulutlar belirince güneşin doğması gecikti ve bu da Martin'e 1 saat daha kazandırdı. 90 dakikalık sıkı bir yürüyüş sonunda 8 mil yol almışlar, vadiyle aralarına 2 tepe sokmuşlardı. Sonunda gün ışımaya başlayınca yatacak bir yer aradılar. Martin kayalar arasında önü yüksek otlarla kaplı düzlük bir yer buldu. Karanlığın son dakikalarında bir şeyler yediler, biraz su içip kamuflaj ağlarını üzerlerine çekerek uykuya hazırlandılar. İlk nöbeti Martin tuttu. Saat 11'de Stephenson'u uyandırdı. O nöbete geçince de kendisi yattı. Saat 4'te Ben Eastman Martin'i dürtükleyerek uyandırdı. Binbaşı gözlerini açınca Eastman'ın parmağını dudaklarına götürmüş olduğunu gördü. Martin durup çevreye kulak verdi. Bulundukları kayanın 3 metre altından Arapça sesler geliyordu. Çavuş Stephenson da uyandı ve kaşını kaldırdı. ''Şimdi ne yapacağız?'' Martin bir süre dinledi. Aşağıda devriye gezen 4 kişi vardı ve dağlarda bitip tükenmeyen yürüyüşleri sonunda yorulmuşlardı. Martin 10 dakika geçmeden adamların orada kamp kurmak niyetinde olduklarını öğrendi. Zaten yeteri kadar zaman kaybetmişlerdi. Martin saat 6'da tepeler karanlığa gömülürken yola çıkmak istiyordu ve kaleye kadar olan engebeli araziyi bir an önce aşmak için her saate ihtiyacı vardı. Aşağıdan gelen konuşmalardan Iraklıların yakacak aramaya çıkacakları anlaşılıyordu. Sas elemanlarının ardında yattıkları çalılığı da araştıracakları kesindi. Bunu yapmasalar bile Martin'in onların yanından sessizce sıyrılması için uyumalarına kadar daha saatler geçebilirdi. Martin'in bir işareti üzerine diğer ikisi bıçaklarını çıkardılar ve üç adam sessizce aşağı süzüldüler. İş sona erince Martin ölü Iraklıların maaş defterlerini inceledi. Hepsinin de soyadı El-Ubeydi'ydi. Dördü de Ubeydi aşiretindendiler ve o bölgenin dağlılarıydı. Hepsinde Cumhuriyet muhafızı rütbeleri vardı. Bunların kaleyi korumak için dağlılar arasından seçilmiş kişiler oldukları anlaşılıyordu. Dört cesedi bir yarağa çekmek, kendi kamuflaj ağlarını kesip üzerlerini örtmek, sonra da çalılar altında gizlemek bir saatlerini daha aldı. Iraklı devriyelerin telsizlerinin olmaması büyük şanstı. Herhalde raporlarını üstlerine döndükleri zaman veriyorlardı. Şimdi bir daha geri dönmeyeceklerdi ve talihleri varsa yoklukları en az iki gün ortaya çıkmazdı. Sas elemanları karanlıkta birlikte yürümeye başladılar. Martin'in elindeki harita TR1'den çekilen hava fotoğraflarına göre hazırlanmıştı ve iniş noktasıyla bekleme yeri arasındaki yolu açıkça gösteriyordu. Zaman zaman elindeki satnav aracına bakıp fenerinin ışığında haritayı inceleyerek yönlerini ve kaydettikleri ilerlemeyi saptayabiliyordu. Gece yarısı keyfi yerine gelmişti. 10 mil kadar daha yolları kalmıştı. Bir avantajları da gece görüş gözlükleriydi. Bu yeni geniş açılı modelle önlerini açık yeşil bir parıltı halinde görebiliyorlardı. Şafaktan 2 saat önce kalenin kütlesini önlerinde görünce sol taraftaki yamaca tırmanmaya başladılar. Seçtikleri dağ Jericho'nun verdiği 1 kilometre karelik alanın güney eteklerindeydi ve doruğa yakın kayalıklar arasından kalenin güney yüzünü göreceklerdi. Eğer gerçekten bir kale varsa... Üç adam 1 saat kadar soluk soluğa tırmandılar. Doruğa pek az kalmıştı ki TR1'in kamerasının gördüğü kayalar arasındaki yarığa vardılar. Burası Martin'in umduğundan daha elverişli bir yerdi. Kayalar arasındaki doğal çatlak 2,5 metre uzunluğunda 1 metre derinliğindeydi. Yarığın önünde 50 santim eninde bir kaya uzanıyordu. Martin vücudunun alt kısmını yarığa saklayarak bunun üzerinde yatabilirdi. Adamlar kamuflaj ağını çıkarıp saklanacakları yeri tüm gözlerden gizleme işlemine başladılar. Yiyeceklerini ve mataralarını kemerlerine asmışlardı. Martin'in teknik araç gereci istediğinde kendisine verilmek üzere bir yana dizildi, silahlar kontrol edildi ve el altına yerleştirildi. Güneş doğmadan az önce Martin gereçlerinden birini kullandı. Bu Bağdat'ta kullandığından bile daha küçük 2 sigara paketi boyunda bir vericiydi. Bağlı bulunduğu nikel kadmiyum pil kendisine gerekli konuşma zamanını sağlayacaktı. Frekans sabitti ve öteki uçta günün 24 saati beklemede olan biri vardı. Martin dikkati çekmemek için gönderme düğmesine belli aralıklarla basıp bekleyecek ve karşılığında aynı yanıtı alacaktı. Takımın 3. parçası Bağdat'taki gibi portatif ama daha küçük bir çanak antendi. Martin çanağı hazırladı, güneye çevirdi, pili bağladı ve gönderme düğmesine 3 kere bastı. 1, 2, 3, 4, 5 duraklama. 1, 2, 3 duraklama. 1 duraklama. 1. 5 saniye sonra elindeki alıcıdan bip sesleri duyuldu. 4-4-2. Martin düğmeye basıp mikrofona konuştu. Gel Ninova, gel Sur. Tekrar ediyorum. Gel Ninova, gel Sur. Sonra gönderme düğmesine basıp bekledi. 1-2-3 duraklama. 1 duraklama. 4 alındı. Martin telsizi su geçirmez kılıfına geçirdi, güçlü dürbününü aldı, gövdesini kaya çıkıntısına yasladı. Arkasında çavuş Stephenson ile onbaşı Eastman kayanın yarağına sıkışmışlar ama rahat görünüyorlardı. 23 Şubat sabahı Hamrin dağlarında güneş doğarken binbaşı Martin sınıf arkadaşı Osman Bedri'nin hiçbir makinenin görmediği şaheseri kaleyi incelemeye başladı. Riyad'da Steve Lang ile Simon Paxman telsiz odasından koşarak çıkan telsizcinin getirdiği kağıda bakıyorlardı. Orada diye Lang söylendi, lanet dağın tepesinde işte. 20 dakika sonra haber General Glosson'un bürosundan El Harz'a ulaştırıldı. Yüzbaşı Don Walker ayın 22'sinde üsse döndü. Gecenin kalan birkaç saatinde uyudu ve gece görevinden dönen pilotlar raporlarını verip yatmaya giderlerken kalktı. Öğleye doğru amirlerine sunacak bir plan hazırlamıştı. Plan Riyad'a gönderildi ve onaylandı. Öğleden sonra da uygun uçaklar, mürettebat ve destek hizmetleri tahsis edildi. Plana göre Bağdat'ın kuzeyinde Saddam Hüseyin'in doğum yerine yakın ve Doğu Tikrit adı verilen bir Irak hava üssüne 4 uçaklık bir saldırı düzenlenecekti. Bu 1000 kiloluk lazer güdümlü bombaların kullanıldığı bir gece baskını olacak ve Don Walker'ın komutanlığında yürütülecekti. Diğer 3 uçak için gerekli mürettebat da hemen diğer görevlerden alınıp belki ayın 22'si gecesi ya da daha sonraki bir gece yapılacak bu baskın için ayrıldı. Görev emri gelene kadar hepsi de üste hazır bulunda bekleyeceklerdi. Ayın 22'si sona ermeden 4 kartal hazırlanmıştı. 8 uçağın mürettebatına dinlenmeleri bildirildi. Görev planlama ekibi bir rota belirlemişti. 4 kartal Bağdat ile İran sınırı arasında bir koridoru açık tutacaklar, sonra 45 derece dönüp Es-Sadiyah gölü üzerinden dosdoğru Tikrit'e uçacaklardı. Don Walker yemekhanede sabah kahvesini içerken komutanı tarafından dışarı çağrıldı. Komutan hedef belirleyicin yerine yerleşti. Şimdi biraz dinlen, çok güç bir gece geçirebilirsin dedi. Mike Martin güneşin doğmasıyla birlikte derin vadinin öte yanındaki dağı incelemeye başladı. Dürbünüyle en küçük bir çalılığı bile seçebiliyor, düğmesine basınca görüntüyü istediği kadar büyütebiliyordu. İlk bir saat boyunca karşısında sadece bir dağ vardı. Bodur çalılıklar, orada burada bir çimenlik, bazı çıplak kayalar, toprak arasında sıkışmış kalmış iri taş parçaları. Görebildiği bütün tepelerden bir tek farkı bile olmayan bir yer. Ama sabah saatleri ilerledikçe belirli bir örnek belirmeye başlamıştı. Dağın bazı taraflarındaki otlar diğer yandakilerden farklı büyümüş gibiydi. Bazı yerlerde bitki örtüsü çok düzenliydi, sanki çizgiler halindeymiş gibi. Ancak ne bir kapı, ne bir yol, ne tekerlek izleri, ne içerideki pis havanın çıkması için bir baca, ne de herhangi hafriyat izi. İlk ipucunu veren yükselen güneş oldu. Saat 11'de otlar arasında bir parıltı görür gibi oldu, dürbünü o yana doğrulttu ve büyütme düğmesine bastı. Güneş bir bulutun ardına girdi, tekrar çıktığında parıltı yine belirdi. O zaman bunun kaynağını seçebildi, otlar arasında bir tel parçası. Gözlerini kırpıp bir daha baktı, otlar arasında bir karış boyunda bir tel parçası. Yeşil plastik kaplı daha uzun bir parçanın üzeri sıyrılmıştı. Rüzgar otları sağa sola salladıkça pek çok tel parçası görünmeye başlamıştı. Öğle olup güneş yükselince daha iyi gördü. Dağın bir kısmı yeşil bir kafes teliyle toprakların dökülmemesi için örtülmüş ve kafesler arasında ot dikilmişti. Sonra terasları gördü. Dağın bir yanı her biri diğerinden 5-10 santim geride duran beton bloklardan yapılmıştı. Bu yatay teraslar arasında toprak yollar vardı ve burada bitkiler yetişiyordu ve yetiştikleri yerlerde yatay çizgiler halindeydiler. Farklı boylarda oldukları için ilk başta öyle görünmüyorlarsa da gövdelerine bakınca gerçekten sıra halinde oldukları seçiliyordu. Doğada böyle düzen olamazdı. Dağın başka yanlarına bakınca bunun böyle devam etmediğini gördü. Ama dürbünü sola çevirince yine başlıyordu. Öğleden sonra bulmacayı çözmüştü. Riyad'daki analizciler bir noktaya kadar haklıydılar. Biri bir tepenin ortasını oymaya kalkışsaydı üst kısmı aşağı çökerdi. Bu işi yapan her kimse var olan üç tepeyi almış, iç yüzeylerini kesmiş ve sonra aralarındaki boşlukları doldurarak dev bir krater oluşturmuştu. Boşlukları doldururken gerçek tepelerin hatlarını izlemiş, beton bloklarını kah ileri kah geri yerleştirerek mini teraslar oluşturmuş, yukarıdan aşağı on binlerce ton toprak dökmüştü. Plastik kaplı tel örgü herhalde alttaki betona bağlıydı ve üstteki toprağı tutuyordu. Sonra toprağa çim tohumu serpilmiş, toprağın kalın olduğu yerlere çalılıklar ekilmişti. Bir yaz önce çimenler kök salarak bir ağ oluşturmuşlar, çalılar ve bitkiler büyümüş özgün tepelerden farksız bir hal almıştı. Kraterin üstünde kalenin çatısı da kuşkusuz jeodezik formdaydı ve o da çimenlerin yetişeceği binlerce cebi içerecek biçimde tasarlanmıştı. Gerçek kaya renklerine boyanmış yapay kayalar ve taşlar bile vardı. Martin kubbenin 15 metre kadar altında aradığı şeyi buldu. O çıkıntı üzerinden dürbünü belki 50 kere geçirmiş ama bir şey görememişti. Kayalar arasında yandan yana iki çizgi çekilmişti. Martin çizgilere baktıkça neden birinin bir kaya üstüne iki çizgi çekmek için o kadar yükseklere tırmandığını merak etti. Tam o anda kuzeydoğudan esen sert rüzgar yüzündeki kamuflaj ağını dalgalandırdı. Aynı rüzgar çizgileri de hareket ettirmişti. Rüzgar kesilince çizgiler de hareketsiz kaldı. Martin o zaman bunların çizgi değil, kayaların üstünden geçip otların arasında kaybolan çelik teller olduğunu anladı. Büyük kayanın çevresinde sanki halka halinde nöbetçiler gibi daha küçük kayalar duruyordu. Neden böyle daire gibi? Ve neden çelik teller? Aşağıdan biri o çelik telleri çekerse kaya hareket eder miydi? 45. ayrımın sonu. Sayfa 428.